Ayrım 34.
Selahiyetli yani yetkili makamlar tarafından adli muameleler yani adaletle ilgili işlemler dolayısıyla veya amme emniyeti yani kamu güvenliği veya amme intizamı yani kamu düzeni veya umumi hıfz-ı sıha mülahazasıyla yani genel sağlığın korunması düşüncesiyle kanun ve nizamlar aykırı olmayarak verilen bir emre itaat etmeyen veya bu yolda alınmış bir tedbire riayet etmeyen kimse bir aya kadar hapis veya 50 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. Arapça ezan okuyanlar bu fıkraya göre cezalandırılıyordu. Tabii büyük kısmı da haklarındaki soruşturmadan 5-10 liralık bir hafif para cezası ödeyerek kurtuluyordu. Ama bu gene de caydırıcı oluyordu. Arapça ezan okumaya en fazla önem verenler de 5-10 liralık cezayla kurtulacaklarını bilseler bile bu yüzden karakola, jandarmaya götürülüp haklarında soruşturma açılmasını istemiyorlardı. Böylece genelgenin üzerinden 8-9 yıl geçti. Yeni bir önleme ihtiyaç duyulmadı. Fakat daha sonra 1941 yılında bir gelişme oldu. Anlattığımız maddeye göre para cezasına mahkum edilenlerden biri veya avukatı bu ceza kanunsuzdur gerekçesiyle Yargıtay'a başvurmuştu. Yargıtay da durumu inceledikten sonra başvuruyu haklı bulup mahkeme kararını bozmuştu. Bozma gerekçesi şuydu. Arapça ezan okumak maddedeki ifadesiyle yetkili makamlar tarafından kanun ve nizamlara aykırı olmayarak verilen bir emre itaat etmemek veya o yolda alınmış bir tedbire riayet eylememek sayılmazdı. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ezan Arapça okunsun genelgesi kanun ve nizam açısından geçerli bir emir veya tedbir sayılamazdı. Öyle sayılması için genelgenin ya adaletle ilgili işlemlerle ya kamu güvenliği veya kamu düzeniyle ya da genel sağlığın korunmasıyla ilgili bir gerekçeli düşünceye dayanması gerekirdi. Ortada böyle mantıki bir gerekçe yoktu. Tek Parti Döneminin Yargıtayı. Yargıtay'ın bu bozma kararı ilginçti. Ayrıca tek parti dönemindeki adalet sisteminin en azından bazı konularda hükümetten ne kadar bağımsız olduğunu göstermesi açısından da ilginçti. Ceza kararını veren mahkeme Yargıtay'ın kararına uydu. Bunun duyulması üzerine diğer mahkemeler de Arapça ezan okuyanlara ceza vermemeye başladı. Arapça ezan okuma fiilleri de giderek arttı. 1941 yılında bu duruma bir çare arayan hükümet yaptığı kısmi bir ceza kanunu değişikliğinin içine bu konuyu da aldı. Ceza kanununun 526. maddesi içindeki somut suç tanımlarının arasına Arapça ezan okumayı da koydu. Maddenin ikinci fıkrası şu hale geldi. Şapka iktisası yani giyilmesi hakkında 671 sayılı kanunla Türk harflerinin kabul ve tatbikine dair 1353 sayılı kanunun koyduğu memnuiyet ve mecburiyetlere yani yasaklara ve zorunluluklara muhalif hareket edenler veya Arapça ezan ve kamet okuyanlar 3 aya kadar hafif hapis veya 10 liradan 200 liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılır. Bu madde 1941 meclisinde aynen kabul edildi. Böylece Arapça ezan okumak yeniden ve çok açık bir şekilde suç haline geldi. Cezası da şapka kanununa ve Türk harfleriyle ilgili kanuna muhalefet etme suçlarındaki gibi oldu. O arada hepsine konulan cezalar da biraz arttırıldı. 1932'de konulan Arapça ezan yasağının yasal dayanağı işte yasaktan 9 yıl sonra 1941 yılının Haziran ayında yürürlüğe giren bu kanun değişikliğiydi. 1950 yılındaki yasağı kaldırma girişiminin hedefine varması da Türk Ceza Kanunu'nun 526. maddesine o kanun değişikliği de eklenen ve yukarıda büyük italik harflerle belirlenen 6 kelimenin maddeden yeniden çıkarılmasıyla mümkün olacaktı. Bayar ne diyecek endişesi. Adnan Menderes hükümeti bunun için kısacık bir kanun tasarısı hazırladı. Bunu en kısa zamanda meclisten geçirmek istiyordu. Çünkü Ramazan yaklaşmıştı. Tasarının Ramazan'dan önce yasallaşıp yürürlüğe girmesinin partisel açıdan çok faydalı olacağını hesaplıyordu. Tasarıyı yaşlı genç tüm bakanlar benimsemişti. Fakat bir de Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın önceden onayının alınması gerekiyordu. Celal Bayar artık Demokrat Parti'nin resmen genel başkanı değildi ama fiili liderliği devam ediyordu. Ayrıca Cumhurbaşkanı olarak Bakanlar Kurulu'na her istediğinde başkanlık etme yetkisi vardı. Bayar bu gibi konularda dikkatli sayılıyordu. Bir kere Atatürk'ün son başbakanıydı. Ona bağlılığını her vesileyle ifade ediyordu. Onun koyduğu kuralları bozacak politikalar izlenmesini istemiyordu. İkincisi Demokrat Parti'yi kurarken Cumhurbaşkanı İnönü ile aralarında sözlü bir anlaşma oluşmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi de Demokrat Parti'de Atatürk inkılaplarının zedelenmemesine dikkat edeceklerdi. Bu bakımdan başta Başbakan Adnan Menderes olmak üzere tasarının bir an önce yasalaşmasını isteyen Bakanlar Kurulu üyeleri biraz endişeliydiler. Bu girişimi onun durdurmak isteyebileceğini düşünüyorlardı. Bayar tasarının görüşüleceği gün Bakanlar Kurulu'na geldi. Başkanlık koltuğuna oturdu, Başbakan'ın konuyla ilgili sunuşunu dinledi. Sonra ne yaptığı Cumhuriyet başyazarı Nadir Nadir'in Perde Aralığından adlı kitabında var. O toplantıda bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Nihat Reşat Belger bunu Nadir Nadir'e anlatmış. Nadir Nadir de kitabını almış. O bölümü Nadir'in kaleminden buraya da alalım. Bayar'ın başkanlığında toplanan hükümet Arapça ezan yasağının kaldırılmasını konuşmaktadır. Bu Demokrat Parti iktidarının ilk icraatından biri olacaktır ve genç yaşlı bütün kabine üyeleri Menderes'i desteklemektedirler. Yalnız Bayar dalgın ve düşünceli. Bir aralık, arkadaşlar kararımızla Atatürk'ün ruhu muazzep olmaz mı? Yani azap duymaz mı? Büyük bir üzüntüye uğramaz mı? Sorusunu ortaya atarak yüreğini burkan tereddütü açığa vuruyor. Bakanların duygularını yansıttığına güvenen Nihat Reşat oturduğu yerden söze karışıyor. Büyük zaferimiz üzerine Atatürk'ün ruhu o kadarcık kusuru bize bağışlar efendim. Ve derhal yatışan Bayar toplantıya hakim olan neşeli havaya katılıyor. Tasarı Bakanlar Kurulu'nda böylece geçtikten sonra hemen meclise sevk edildi. Önce Demokrat Parti grubunda alkışlar arasında onaylandı. Adalet Komisyonu'nda da hızla görüşülüp kabul edildikten sonra Meclis Genel Kurulu'nun 16 Haziran günkü gündemine girdi. Her şey iki gün içinde olmuştu. CHP'de sıkıntı. O iki gün içinde tasarıyı görüşen bir başka siyasal kurul CHP'nin meclis grubuydu. Oradaki görüşmelere tam bir tereddüt havası egemen oldu. CHP'li milletvekillerinden bir kısmı hükümetin bu girişimini kınıyor ve buna açıktan açığa karşı tavır alınmasını istiyordu. Bir kısmı ise bu konu hassas konudur, biz karşı çıkmayalım diyordu. Konunun hassas sayılması yeni bir din sömürüsü aracı haline getirilmesindendi. CHP iktidardayken alttan alta başlayıp iktidar değiştikten sonra açık açık yapılan Arapça ezan kampanyasının özü şu kaba ayrımcılığa dayanıyordu. Arapça ezan isteyenler dindardır, Türkçe ezanda direnenler dinsizdir. CHP bu dinsizlik suçlamasından iktidardayken de çok çekmişti. Dinsizlik ve komünistlik, bunlar CHP'ye karşı birbiriyle iç içe kullanılan saldırı silahları halindeydi. CHP'nin iktidardaki son yönetimleri bu suçlamaların verdiği kompleks altında dindarlıklarını, tabii komünizm karşıtı olduklarını da kanıtlama gayreti içine düşmüşlerdi. Yönetici kadrolarını ona göre kurmuşlar, söylemlerini ona göre belirlemişlerdi. Tabii bunun sonucu olarak siyasi çizgilerinden önemli ödünler vermişlerdi. Köy enstitüleri gibi büyük bir atılım dahil kendi eserlerini kendi elleriyle hasara uğratmışlardı. Ama sonuç bekledikleri gibi olmamıştı, seçimi gene de kaybetmişlerdi. CHP'liler arasında bu kaybın yorumlanması hep tartışmalı olurdu. Bazıları verdiğimiz ödünler gereksizdi, eserlerimize sahip çıkmalıydık derlerdi. Bazılarının görüşü ise bunun tam tersiydi. Yeteri kadar esnek olamadık, üzerimizdeki dinsizlik damgasını silemedik, seçimi onun için kaybettik. 14 Mayıs 1950 seçimi sonrasında parti içindeki bu ikinci görüş daha yaygındı. Asıl tartışma Haziran sonundaki kurultayda yapılacaktı. Fakat partinin meclis grubundaki milletvekillerinin çoğu o görüşe daha yakındı. Arapça ezan konusuna da o bakış açısıyla yaklaşıyorlardı. Biz Arapça ezana karşı olmayalım diyorlardı. Bu uygulaması güç bir politikaydı. Arapça ezandan Türkçe ezana geçiş 1932'de Atatürk'ün isteği ve talimatıyla olmuştu. Bununla ilgili yasal boşluk 1941'de İnönü zamanında doldurulmuştu. Neresinden bakılırsa bakılsın Türkçe ezanın sahibiydi CHP. Şimdi yeniden Arapça ezana dönüşe karşı çıkmayıp da ne yapacaktı? Bu konu grupta enine boyuna tartışıldı. Tanığı gene Faik Ahmet Barutçu'dur. O günle ilgili anılarında belirttiğine göre Barutçu, CHP grubunun başkan vekili olarak Arapça ezan teklifine açıkça karşı çıkılmasından yanaydı. İnönü de o görüşteydi fakat grubun havası hiç de öyle değildi. Barutçu'nun yazdıklarından izleyelim. İnönü'nün telkinleri para etmemiştir. Az kalsa ekseriyet Türkçe ezan okumanın hata olduğunu itirafa kadar gidecek. Demokratların teklifini iştiyakla kabule karar verecekti. Bunun bir milli dil ve şuur meselesi olduğunu, milli devlet politikasının mümkün olan her yerde Türkçe konuşmayı emrettiğini ve milli şuur politikasının icabı olarak Türkçe namaza da davet yapılmasını tercih ettiğimizi, mecliste konuşacak olan parti sözcüsünün söylemesini kabul ettirinceye kadar akla karayı seçtik. Ama gene Barutçu'ya göre Sözcü bu tercihi belirtirken aynı zamanda CHP'nin Arapça ezan okumanın cezasının kaldırılması tasarısına karşı çıkmayacağını da belirtecek, bunun gerekçesini de biz milli şuura güveniyoruz diye açıklayacaktı. Grupta uzlaşma yoluyla varılan sonuç buydu. Belli ki CHP sözcüsünün meclisteki konuşması karmaşık cümleler içermekle birlikte suya sabuna dokunmayan bir konuşma olacaktı. Ama Barutçu bu sonucu kendisi ve İnönü için gene de bir başarı sayıyordu. Yoksa grup çoğunluğunun eğilimi karşısında gruptan DP'nin tasarısını açıkça destekleme kararı bile çıkabilirdi. Lehte mi, aleyhte mi? 16 Haziran 1950 günü meclisteki ezan görüşmeleri başlayınca DP grubundan başkanlığa CHP'yi yeni bir açmaza alan bir önerge verildi. Denildi ki, söz alanların konuşma sıraları iki lehte iki aleyhte olarak belirlensin ki karşılıklı görüşleri arka arkaya izleme imkanını bulalım. İç düzeye göre böyle bir usul konulması mümkündü. Konulursa konuşma sırasına giren hatipler söz talepleriyle birlikte lehte mi aleyhte mi konuşacaklarını önceden bildirmek durumundaydılar. DP'li önerge sahibi böylece CHP'nin Arapça ezanın aleyhinde olduğunun kendi beyanıyla saptanmasını istiyordu. Oysa yukarıda belirttik CHP bu konuda suya sabuna dokunmamak istiyordu. CHP sözcüsü başkandan söz talebinde bulunurken ne diyecekti? CHP grubunun o en zor gündeki sözcüsü Cemal Reşit Eyüboğlu'ydu. Mesleği maliyecilikti. Maliye Bakanlığı'nda genel müdürken 1950 seçiminde Trabzon'dan aday olup seçilmişti. Bu kürsüdeki ilk deneyimi olacaktı. Bu açmazın içinden nasıl çıkacağını düşünüyordu. Başkan söz isteyenlere sırayla sormaya başladı. En önce davranan Sinan Tekelioğlu'ydu. CHP iktidarının kıdemli bir milletvekiliyken son dönemde partisinden istifa eden ve bağımsız sıfatını taşımakla birlikte karşı tarafın en militanlarından biri haline gelen bir Seyhan milletvekiliydi. Başkan sordu, lehte mi aleyhte mi? Tekelioğlu bu da sorulur mu der gibi yapmacık bir hayret ifadesiyle lehte dedi, aleyhte olur mu? Yani ezanın Arapça okunmasına hiç karşı çıkılır mı? Başkan söz için el kaldıranlardan Cemal Reşit Eyüboğlu'na döndü. Eyüboğlu sadece grup namına söz istiyorum dedi. Lehte veya aleyhte demedi. Başkan Meclis Başkan Vekili Fuat Hulusi Demirelli nasıl olsa öyledir hesabıyla Eyüboğlu'nun konuşmasının rengini kendi tayin edip tutanağı öyle geçirdi. Söz isteyenleri okuyorum. Cemal Reşit Eyüboğlu, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına ve aleyhte. Cemal Reşit Eyüboğlu hızla yerinden kalktı düzeltti. Hakkında dedi. Yani ne lehteyim ne aleyhteyim, konu hakkında konuşacağım. İç düzükle lehte ve aleyhte konuşma türlerinin ikisine de uymayan konuşmalar hakkında diye tanımlanırdı. Cemal Reşit Eyüboğlu başkanın tutanağa geçirdiği aleyhte sözünü gene tutanağa geçirerek o şekilde düzeltmiş oldu. Sıra ona gelince de tasarı hakkındaki konuşmasını yaptı. Konuşma kısaydı. Tutanaklardaki tam metni şuydu. Cemal Reşit Eyüboğlu, Trabzon. Sayın arkadaşlar, Türk Ceza Kanunu'nun 526. maddesinden ezana taallük eden ceza hükmünün kaldırılması maksadıyla hükümetin bugün huzurunuza getirdiği kanun tasarısı hakkındaki Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu'nun görüşünü arz ediyorum. Bu memlekette milli devlet ve milli şuur politikası cumhuriyetle kurulmuş ve Cumhuriyet Halk Partisi bu politikayı takip etmiştir. Bu politika icabı olarak ezan meselesi de bir dil meselesi, milli şuur meselesi telakki edilmiştir. Milli devlet politikası mümkün olan her yerde Türkçenin kullanılmasını emreder. Türk vatanında ibadete çağırmanın da öz dilimizde olmasını bu bakımdan daima tercih ettik. Türkçe ezan, Arapça ezan mevzu üzerinde bir politika münakaşası açmaya taraftar değiliz. Milli şuurun bu konuyu kendiliğinden halledeceğine güvenerek Arapça ezan meselesinin ceza konusu olmaktan çıkarılmasına aleyhtar olmayacağız. Sağdan soldan alkışlar. İlahi irade mi, milli irade mi? Tutanaklara da geçtiği gibi konuşmayı kürsüden bakışta sağ sıralarda oturan CHP'liler gibi sol sıralarda oturan DP'liler de alkışlamışlardı. Ezanın Arapça okunmasıyla ilgili kanun CHP sözcüsünün tercihine uygun olarak hiçbir tartışma açılmaksızın görüşülüyordu. Karşı taraftan konuşan bazı hatipler CHP'lilerin damarına basacak sözler söylemekten geri kalmıyordu. Ama CHP'liler tahrike gelmemeye dikkat ediyorlardı. Sinan Tekelioğlu Atatürk sağ olsaydı diye bir varsayım yaparak dedi ki, şayet Atatürk sağ olsaydı hiç şüphe yok ki o da bu büyük meclisin düşündüğü gibi düşünecek, o da elimizdeki Allah kanununun Türkçe'ye tercümesine imkan olmadığını, din ulemalarının vermiş olduğu karara göre anlayacak ve ezanı din diliyle okutacaktı. Tekelioğlu Atatürk hakkındaki bu varsayımını rahmetliden vekalet yetkisi almış gibi kesin bir dille ilan ettikten sonra Adnan Menderes'ten de söz etti. Ve onu dine sarılması ve komünizme karşı tedbir alması dolayısıyla hararetle kutladı. Türk milletinin büyük umdesi olan dine sarılmak esasıyla komünizme karşı olan kaleyi Adnan Menderes tamamıyla ve mutlak olarak kurmuştur. Kendilerini tebrik ederim. Yeni milletvekillerinden tıp doktoru Talat Vasfi Öz de söz aldı. Ezanın o güne kadar Türkçe okutulmasını tecavüz ve kanunsuzluk olarak niteledi. Ezanın Arapça okunmaması halinde kılınacak namazın geçerli olmadığını söyleyen din adamlarından söz etti. O da Menderes'i bu ezan kanunu dolayısıyla kutladı. Demokrat Parti'nin iktidara gelişini irade-i ilahiye, Allah'ın iradesi olarak tanımladı. CHP'liler buna itiraz ettiler. Yerlerinden irade-i ilahiye değil, irade-i milliye, milli irade diye varlar. Fakat Öz o deyimi kullanmakta ısrar etti. Dedi ki, irade-i milliye olduğu kadar irade-i ilahiyedir. Bunu kabul etmeyenler iştirak etmeyebilirler. Bunu ibretle ve hayretle mütalaa etmek lazımdır. Ayrıca ezana taalluk eden müdahalenin kaldırılması hadisesi de Ramazanımızın arifesi olan mübarek bir cuma gününe tesadüf ediyor. Buna da bilhassa işaret etmek isterim. Bu doğruydu. Başbakan Adnan Menderes görüşmelerden önce yaptığı kısa konuşmada tasarının öncelikle ve hızla çıkarılmasını istemişti. Ama bu isteğinin gerçek nedeninin tutanaklara kendi ifadesiyle geçmesini istememişti. Gerçi bunu herkes biliyordu. Fakat başbakan olarak Arapça ezan gibi dini bir konunun üstüne bir de Ramazan gerekçesine eklememişti. Mübarek cuma gününden de söz etmemişti. Niçin? Acaba artık bu kadarı fazla kaçar diye düşündüğü için mi? Olabilir. Çünkü meclis kürsüsünden hükümet adına yapılan din konularındaki konuşmaların geleneksel sınırları henüz o kadar genişlememişti. Öz, kürsüden DP milletvekili olarak yaptığı konuşmayla Menderes'in eksik bıraktığını tamamlamış oluyordu. Meclis kürsüsünden o tür sözlerin söylenmesine alışılması daha sonralar olacaktı. Ama bunlar o vakte kadar o kürsüden ilk defa duyuluyordu. Öz'ün konuşmasına CHP sıralarından olduğu gibi DP sıralarından da tepki gösterenler oldu. Vaaz istemiyoruz sesleri yükseldi. Sıra kapaklarına vuruldu fakat Öz bunlara aldırmadı. Sözlerini aynı üslup içinde tamamladı. Türk vatandaşları Büyük Meclis'in bu mübarek günde ittihaz ettiği kararı vicdanlarından aldıkları sesle, gözyaşlarıyla ve şükranla kaydetmektedirler. Daha birçok söz alan vardı ama şu belli olmuştu. Kürsüye çıkan milletvekillerinin çoğu kanun üzerine konuşmaktan çok vatandaşların dini duygularına hitap etme merakındaydılar. Bununla seçmenlerine ne kadar dindar olduklarını gösteren kişisel mesajlar veriyorlardı. Bunun böyle devam edip gitmesi ise hükümetin işine gelmiyordu. Arapça ezanın serbest bırakılması DP'ye beklediği faydayı zaten sağlayacaktı. Bir gün sonrasından itibaren ezan artık her camide Arapça okunacaktı. Gerçi çıkarılan kanun ezanın Arapça okunmasını değil, okunabilmesini öngörüyordu. İsteyen Türkçe okumaya devam edebilirdi. Ama besbelli ki kısa bir süre sonra ezanı Türkçe okumaya devam eden kimse kalmayacaktı. Türkiye'de demokrasiye geçildikten sonra öyle bir hava oluşturulmuştu ki, Arapça ezan varken Türkçe ezana sahip çıkmaya artık hiçbir din adamı cesaret edemezdi. Bu büyük ezan zaferinin getirisi her durumda başta Adnan Menderes olmak üzere Demokrat Parti'ye ait olacaktı. Meclisteki müzakereleri gereksiz yere uzatmak ise laiklik tartışmalarını yeniden canlandırabilirdi. Bu en başta kendisini laikliğin teminatı gibi gören ve gösteren Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı rahatsız edebilirdi. Tabii onunla birlikte DP içindeki Bayar'ın çizgisinde olan bir kısım politikacıyı da. Gerçi Bayar tasarının hükümette görüşülmesi sırasında beklenmedik bir esneklik göstermişti. Fakat tartışmalar artarsa laiklik konusundaki duyarlılığını yeniden hatırlayabilirdi. Bu düşünceler meclisteki görüşmelerin artık bitirilmesi ve kanunun bir an önce oylanıp kabul edilmesi gereğini akla getirdi. Bir yeterlik önergesi verildi. Gerekçesi ilginçti. Özetle şöyleydi. Tasar aleyhinde konuşan yoktur. Herkes lehinde konuştuğuna göre durum açıklığa kavuşmuştur. Öyleyse görüşmeler yeterlidir. Önerge kabul edildi. Gerekli oylamalar yapıldı ve Arapça ezan okunması serbest bırakıldı. Bu Türkçe ezan okunmasının 18 yıllık uygulamadan sonra tarihe karışması demek olacaktı. Değişimin sınavlarımıza faydası. Adnan Menderes hükümeti güven oyunu alıp faaliyete geçtiği sıralarda biz Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri yıl sonu sınavlarına girmek üzereydik. Sınavlarımızın ikisi yazılı, geri kalanı sözlüydü. Sözlü sınavlardan ikisinin hocası milletvekili olmuştu. Biri siyasi tarih hocamız Rıfkı Salim Burçak'tı. Öteki umumi iktisat hocamız Fethi Çelikbaş'tı. İkinci sınıfa işletme iktisadına giden Muhlis Ete'den daha önce söz etmiştik. O da milletvekili ayrıca bakan olmuştu ama bizim sınıfın hocası değildi. Sınavlara gelecekler miydi, gelmeyecekler miydi? İki hocamızın da artık böyle bir sorumluluğu yoktu ama eğer bir ders yılı boyunca okuttukları öğrencilerin sınavlarına girmek isterlerse buna bir engel de yoktu. Bu hocaların kendi isteklerine kalmıştı. Nasıl karar verecekleri çoğumuz için önemliydi. Ben şahsen Rıfkı Salim Burçak'ın gelmesini isterdim. Hem tüm derslerini izlemiştim hem de ders notlarını iyi okumuştum. O zamanlar hocaların kitaplarının basılması güçtü. Sadece bazılarının basılı kitabı vardı. Öteki hocaların derste anlattıkları şeritsiz daktilolarda mumlu kağıtlara yazılır, fakültenin teksir makinesine çoğaltılır, öğrencilere dağıtılırdı. Rıfkı Salim hocanın her sorusuna rahatça cevap verebileceğime inanıyordum. İktisat hocamız Fethi Çelikbaş'ın gelip gelmemesi konusundaki düşüncem ise bunun tam tersiydi. Çelikbaş meclisteki işlerinden vakit bulamaz da gelmezse bundan Allah biliyor ya çok memnun olacaktım. Nedeni Çelikbaş'ın teksir notlarını okuyup öğrenmenin zorluğu ve sınav notlarının kıtlığıydı. Teksir notları hocamızın anlatımına uygun olarak çok uzun cümleli ve anlaşılması gayret isteyen bir üslupla yazılmıştı. Ayrıca daha önceki sınıfların deneyimli öğrencilerinden bize yansıyan bilgilere göre hoca öğrencilerinden bunların bazı yerlerini aslına tamamen uygun olarak tekrar etmelerini isterdi. Eğer bunu başaramazlarsa notlarını kırardı. Başarsalar bile verdiği notlar genellikle düşük olurdu. Anlatmıştım, solculuğu öğrenme çabalarım sırasında iktisatla da ister istemez meşgul olmuştum. Fakülteye girdikten sonra daha ileri sınıflarda okuyacağımız iktisadi doktrinler tarihinin notlarını bile hatmetmiştim. Ekonomik konularla ilgili genel bilgilerim hayli artmıştı. Fakat hocamızın ders notlarını hele onun üslubuyla tekrarlamayı beceremiyordum. Ders notlarında altı çizgili bazı tanımlar vardı. Onları ezberlemeye çalışıyordum, olmuyordu. Bu benimle birlikte bazı başka arkadaşlarımın da sorunuydu. Gerçi Çelikbaş'ın sınava gelmemesinin de sakıncaları olabilirdi. Yerine kim gelecekti? Sorularını hangi ders notuna veya kitaba göre soracaktı? Bunlar da bilinmiyordu. Fakat sınıftaki çoğunluğun Çelikbaş'tan gözü o kadar korkmuştu ki bunlar üzerinde fazla durulmuyordu. O gelmesin de kim gelirse gelsin deniliyordu.